أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ebu Hureyre Efendimiz bize peygamberimizden bir hayat kuralı iletecek, öğretecek, anlatacak, nakledecek, dinliyoruz, amel etmek üzere. Rabbimizden yardım istiyoruz, denilen gibi olmak ya da negatif özelliklerse o gibi olmamak üzere. İmam Müslim, İmam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel bu sözleri, bu şerefli sözleri, bu hadis-i şerifi kitaplarına almışlar. Sahih-i Müslim'de, Muvatta'da ve Müsned'de yer alan bir hadis. Ebu Hureyre'yi bilmem, tanır mısınız? Duydunuz mu daha önce? Nedense hakkında söz etmek isteyenlerin dillerine dolamaya çalıştıkları sahabelerden biri olmuş. Gerçi hoş, haksız yere kendisi hakkında en fazla haksızlık edilen Allah'tır desem herhalde yerinde olur değil mi? Neler dememişler ki Allah'a? Yani haksız yere ne sözler sarf etmemişler? Anlamaz demişler, işi bitmiş demişler. Dünyayı, evreni, kainatı, semavat ve arzı yaratmış yaratmış ama yorulmuş, kenara çekilmiş bile dememişler mi? Hatta bütün bunlardan daha öte Allah yok bile diyenler yok mu? Aslında onlar yok değil mi? Hani onlar? Sonunda her şey yok olacak, yine Allah var olacak ama insanlar bunu düşünememişler. Ve neler söylememişler ki? Hatta belki buradan hareketle çok rahat iddia edebilelim. Birileri bizim adımıza, bizim kesinlikle kabul etmediğimiz bir şeylerle ithamımız adına söz söylüyorsa, İftira ediyor, yalan söylüyorsa çok o kadar da kafayı bozup düzeni bozmaya gerek yok. Çünkü demek ki insan fıtratında var böyle şeyler. Yani ya insanlar Allah ve Resulü ile hareket edecekler, onların dediğini dinleyecekler ya da bakmışsınız akla hayale gelmedik nice nice sözler. Gerçi ta Ağat'tan, Semut'tan kalma, Medyen'den, Eykelilerden kalma sözler gibi geliyor bunlar. Hatta Kur'an-ı Kerim der ki bir ara, bilmem hangi sure, hangi ayet şu anda bilemedim. Onu sen bakıver bir zahmet. Etevasav bihim. Yoksa bunlar birbirlerine tavsiye mi ediyorlar? Birbirlerine akıl mı öğretiyorlar diyordum. Yok yok galiba. Akıl öğretmek değil. Akıl hocaları aynı olunca aynı şeyleri söylüyorlar. Çünkü hani o Adem Atam döneminde, benim ilkim döneminde o sınavı kaybeden Atam'dan dolayı, Adem'den dolayı sınavı kaybetme psikozuna giren, öyle bir hastalığa tutulan iblis var ya, o ve uşakları böyle yollar deniyorlar. Ne yapsınlar? Allah'ı yani kitabını diskalifiye edemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlakını ortadan kaldıramadılar. Kur'an'ı yok etme savaşında hep yenik düştüler, yerle bir oldular. Bari karıştıralım dediler. Çünkü Kur'an belki tekrarla insanların, şeytan ve dostlarının İnsanları yoldan çıkartma konusunda iki aşamalı çalıştıklarını gösteriyor. 1. Yasudduna an sebilillah, Allah'ın yolundan engellemeye çalışmak. Allah'ın yoluna gidenlere engeller, barikatlar kurmak. Hayır öyle değil, bu tarafa gideceksin, çaresizsin, başka çare yok demek. Kapıları kitlemek bile demiyorum. Sanki kapıyı söküp atıp oraya duvar örmek şeklinde her şeye rağmen insanlar gitmesin diye bir şeyler yapmak. Muvaffak olamazlarsa, başarısız duruma düşmüşlerse, yapacakları ikinci kademede veya bu nehai veca, dini eğri büğrü hale getirmek, farklı yani ayrı ve aykırı mecralara sürüklemek, öyle değil şüphelenmen gerekir, bu din böyle olmamalı demek sanki. İşte bu inanç, işte bu yapı, işte bu hareket insanların bazen sahabe değil, hatta peygamberden, İşte az önce dedim, dahası Allah'tan şüphe etmelerini gerektiriyor sanki. İsteyen istediği gibi inansın ama ben Ebu Hureyre Efendime, efendim diye Allah kendisinden razı olsun diye hatırlıyor ve ondan bir söz, yani onun peygamberimizden naklettiği bir sözü size aktarmaya, anlatmaya çalışayım inşallah. Ebu Hureyre Efendimiz. Tabi daha sağken, hayattayken bile hakkında laf edildiğine dair rivayetler görüyoruz. He şuna bak diyorlar ya. Daha 3 senelik Müslüman, evet. Ama peygamberden ne kadar da çok naklediyor filan diye. Yani ne olacakmış ki 13 senelik Müslüman 12'ye göre, 11 senelik Müslüman 10 senelik Müslümana göre daha çok hadis nakledecekmiş. Size göre de öyle mi dersiniz? Yani bu hesaba göre Ebu Bekir Efendimiz tamam ilklerden olunca o dursun. O birinci sırayı, o ikinci sıraya alsın elbette ama yani mesela Hazreti Ömer Efendimiz daha sonra Ali Efendimiz'den daha sonra Osman Efendimiz'den daha sonra Müslüman olunca orada bir karışıklık mı var diyeceksiniz yoksa? Olur mu öyle? Yani Hazreti Ömer, Hazreti Osman kendisinden önce Müslüman olanların, kendisinden önce İslam'la tanışanların önüne geçmek gibi bir yanlışlık mı yaptı diyorsunuz? Olmaz öyle. Çünkü bu bir kapasite, bu bir kabiliyet işidir. Zaten mesela sahabe-i kiram baştan sona Müslüman olduğu günden vefatına kadar irtidat edenleri sahabe saymıyor zaten. Hepsi peygamberle beraber Kur'an'ı dinleyen insanlar idiyken aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı şu dört kişiden öğrenin diye özelleştirdiği insanlar sunuyor bize. Demek ki her konuda herkes aynı olmuyor. Zaten bakın Kur'an-ı Kerim'e her konuda her ölçü bir olmayacağı anlatılıyor sanki. Mesela Musa aleyhisselam Medyen'e gidiyor. Yalın ayak, başı çıplak, belki sırtı çıplak. Ayakları belki günlerce yürümekten aşınmış, belki yara bere içinde olmuş, karnı aç bir ilaç. Ya Rabbi bana ne indirirsen hayır namına ben ona muhtacım deme konumundayken Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından biri geliyor, babam seni çağırıyor diye. Ve babalarına bir teklifte bulunuyorlar. Baba bunu çoban edinsek çünkü hem kavi hem emindir diyorlar. Yani bir insanın çoban olması için orada aranan şartlar olarak iki kelime öğreniyoruz. Demek ki bir adam eğer çoban olacaksa kavi olacak, bir de emin olacak. Peki çoban olmak için kavi ve emin olmak yetti. Tamam onu öylece anladık. Peki ya çobanlık değilse konu, yani neyse, bir de peygamberliğin güdümünde, peygamberliğin eşliğinde birisi komutan olacaksa, o zaman da bu iki özellik yeter mi? Yani hem güçlü olsun hem de emin olsun, tamam mı? Öyle yetmez belki de diyeceğiz. Çünkü Bakara suresinde de Talut ve Calut kıssası diye bilinen bölümde Talut'un melik olması, reis olması, komutan olması gündemde tutulurken denilir ki Allah onu ilim ve cisim olarak sizden üstün tuttu. Demek ki burada da farklı bir ölçü gerekiyormuş. İsterseniz siz kağıt ile camı mukayese edin. Hangi konuda mı? Hangisi daha dayanıklı diye sorun. Söyleyin bakalım hangisi daha dayanıklı? Kağıt mı cam mı? Olmaz değil mi böyle soru? Bu biraz da laf ebeliği gibi, laf oyunu gibi geliyor değil mi? Çünkü eğer 5. kat 15. kattan yere atmak konusunda eğer bir karşılaştırma, bir değerlendirme yapılacaksa kağıt çok dayanıklı. Hiçbir şey olmaz. Atın isterseniz. Cam paramparça. Peki ya tersine bir kapta su var ve içine cam ve kağıt koyacaksınız. 3 gün, 1 hafta, 1 ay, 1 yıl kalacak. Hangisi dayanıklı? 1 yıl değil bir ömür kalsın. Cama ne olur ki zaten? Ama kağıt çoktan eriyecektir, kağıtlıktan çıkacaktır. Bilmem ifade edebildim mi? Yani Ebu Hureyre'yi değerlendirirken de insanlar ne oluyor bu adama be? 3 yıl olmuş daha Müslüman olalı bu kadar hadisi nereden buldu da naklediyor diyorlar. Evet, peygamberin nice hayat programını ilgilendiren bize naklettiği hadisleri var Ebu Hureyre Efendimizin ve aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber o dönemde yoktu o biliyoruz ama sahabe birbirinden duyup naklediyorlardı ve sanki kendileri görmüşçesine birbirlerine öylece güveniyorlardı. Mesela Hazreti Ayşe annemiz de o dönemde henüz daha orada olmadığı halde ya da aklı başında duyduğunu nakledecek öğrendiğini bilecek bir çağda olmadığı halde ilk vahiyden söz eden hadisleri biz ondan öğreniyoruz. Hira'da Cebrail'in gelişi, peygamberin ben mi, okuma mı, benim bu işte hiçbir ilgim yok ki demesini biz Hazreti Ayşe annemizden alıyor ve öğreniyoruz. Peki ne anlamım var, nereden buldum o? Tabi duydu ya birilerinden, duyma ihtimali yok mu her zaman ve onlar birbirlerine güvenmeyecekler miydi? Ve Hazreti Ayşe annemiz deyince, Ebu Hureyre ile birlik nakledince aklıma geldi. Hatta Hazreti Ayşe annemiz de birinde böyle laf ediyor da, tabi diyor ayna, tarak, süslenme filan, taranma işleri Hazreti Ayşe annemizi meşgul ederken biz peygamberle daha bir yoğun beraber olma imkanı bulmuşsak ne yapalım, bizi de kınamasınlar diyor. Veya hatta insanlar çarşı pazarda dünya ve dünyalıkla meşgul olurken Ebu Hureyre karın tokluğuna mescitte bulunuyor, peygamberin dizinin dibinde duruyordu, tabi o kadar fark olacak diyordu. Veya bir seferinde gerçekten karın tokluğuna oturduğunu, durduğunu, bulunduğunu öğrendiğimiz bir rivayet hatırlıyoruz. Böyle düşmüş yere açlıktan bir ilaç perişan, insanlar hasta, saralı veya ne olduysa filan diye bir şeyler yapmaya çalışıyorlarmış kendi aralarında. Onun açlıktan düştüğünü bilememişler. Bilen bazen Peygamberimiz ki çoğunlukla bazen Ebu Bekir Efendimiz oluyor. Başkaları yok. Hatta çıkana mescidin kapısında durup diyor ki falan ayetin yorumu, falan ayet hakkında bildiğin falan ayet nedir filan diye infakla ilgili, yani acı doyurmakla ilgili bir ayet soruyor. Ebu Bekir Efendimiz anlıyor. Demek ki diyor bu adam aç da ondan soruyor bunları ve götürüp bir şeyler ikram ediyor. İşte bu sahabe, Allah kendisinden razı olsun, Peygamberimizi bize nakleden sahabelerin, bizim elimize ulaşan rivayetlerde ön sıralarda yer alan bu sahabe, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir söz naklediyor ki, bu sözde 6 ana madde sıralanmış, 3'ü Allah'ın rıza konuları, 3'ü de Allah'ın azap konuları, Allah korusun, diğerine de nail etsin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah 3 konuda sizden razı olur. Allah 3 konuda sizden razı olur. Sayacak o 3'ünü, şimdiden şartlandıralım kendimizi. Bir de bunun tersi varmış. Hayat hep böyle tatlı değilmiş. Ya da hep rıza yolları bilinmezmiş. Bir de Allah'ın gazap yolları varmış diye onları da hatırlayalım baştan diye. Onu da, o başlığı da söyleyelim. Allah diyor aleyhissalatü vesselam sözünün devamında, 3 konuyu haram kılmıştır size ve onlar gazabını gerektirir. 3 konu, razı olacağı yollar. 3 konu, haram, gazabını gerektiriyor. İşte Allah'ın razı olduğu şeylerden biri, en ta'buduhu ve la tüşrikû bihi şey'a. Allah kendisine kul köle olmamızdan razıdır. Ama öyle bir kulluk ki hiçbir şeyi onunla ortak düşünmeyeceğiz. Allah öyle bir kulluktan, öyle bir kul köle olmaktan, öyle bir ibadet ve itaattan memnun olacak ama onu ortaklı düşünmeyeceğiz. Yani hep ona kul, hep ona kul olacağız. Peki 3 gün, 3 gece ona kulluk yapsak, 1 saat bizi ayırır mı ki başkasına gitmeye? İsterseniz bunu pratik hayatınızda düşünün. Mesela bir tezgahtarınız var. Fena değil, kafası da çalışıyor. Her konuda tam güvenebilirsiniz. Sizin yokluğunuz bir yana, hatta olmasanız daha karlısınız. Çünkü bayağı işini beceriyor, kıvırıyor. Yani sizden daha iyi bu işi yürütüyor. Böyle bir tezgahtarınız var. Dese ki, yani usta biliyorsun seni seviyorum. Senin adına işimi de seviyorum. Ama ben burada 8 saat çalışmak yerine şöyle günde 10'ar saat çalışsam, 4 günde bir 8 saat fazla çalışmış olurum. O 8 saatimi da önceden çalıştığımın karşılığı, beni serbest bıraksan, hani bizim muarızımız, rekabet halinde olduğumuz falan şirket var ya, gidip orada devam etsen bu işe ne dersin dese, ne dersiniz? Razı olur musunuz? Ya da dükkanınız, tezgahınıza, evinize, barkınıza bir hizmetçi buldunuz, temizlik hizmetçisi. Sabah akşam gündüz gece çamaşır bulaşıktan yerlerin silinip süpürülmesine, kendi mantığınızda tertemiz yalayıp yutulması mantığında tertemiz bir ortama ihtiyacınız var diye ona para veriyorsunuz. Tam karşıdaki, yanınızdaki, öteki komşunuz, bir iki arkadaşınız da aynı kişiyi kendine hizmetçi kabul etse, siz görev verdiğinizde acele bayram önü, seyran önü, düğün önü, dernek önü, aman cenaze ortamı, aman yani ne iş idiyse siz size göre acele ettiğiniz bir zaman, evet o da karşıdaki o karşınızdaki o mukabiliniz, muarınız durumda olanın hizmetine gidiverse razı olur musunuz? Yani biraz da ona hizmet etse ne var ki bunda? Böyle hizmet ve hizmetçi, tezgah ve tezgahtar denilince insanlar hadi diyelim ki olsun diyebiliyorlar. Peki bir adam kocasına bir yıl boyunca hep 350 gün tam 355, 364 gün tam hizmet etse de bir günde ben gidip başkasına hanımlık, karılık etsem, onun yatağında hizmet etsem dese dedirtmezsiniz bile değil mi? Sözünü bile, örneğini bile yadırgadınız, hoşunuza gitmedi değil mi? Allah bundan öte, daha öte, daha öte sadece kendisine kul olunmaya layık bir varlıktır. Yani ya Rabbi bak 20 yıldır sadece seni dinliyorum. Bana 2 gece izin ver, 2 gün izin ver, 2 ay izin ver demeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O sadece kendisine kul köle olunacak varlık. Çünkü sadece ona minnetimiz, sadece ona şükrümüz, sadece ona hamdimiz olmalı. Var mı? Bize verilenlerin başka bir kaynağı var mı? O zaman gidip onlara kul köle olalım. Elimiz ayağımızla mı? Ağzımız yüzümüzle mi? Gözümüz kulağımızla mı? Malımız mülkümüzle mi? İnsanlara nasıl hizmet ve hürmet edecektik? Nasıl kul köle olacaktık? Neyimizle? Onları bize veren Allah değil mi? Söyleyin, Allah'ın verdiği imkanla başkasına mı kul köle olacaktık? Adam köpeğe bağırıyormuş. Gidip komşusunun damına çıkıp ürüyormuş da be hayvan diyormuş, ekmeği ben veriyorum, gidip falanın damında ürüyorsun. Yani onun köpeği gibi davranıyorsun. İnsanlar köpeğe bile razı değiller bakın, dinleyin. Öyle olunca Allah şirke hiç razı değil. Şirk Allah'a ait, sadece Allah'ın olması gereken özellikleri başkalarına da ait kılmak. Mesela Rahman ve Rahim olma özelliği Allah boyutunda sadece Allah'a ait. Peki ben de Rahim, ben de merhametli olmalı değil miyim? Allah gibi mi? İşte o zaman yok. Yani ben Allah gibi merhametli, Allah gibi Rahman ve Rahim birini bilirsem yasak değilse, ben de Allah'ın emri merhametli olmalıyım. Bu ayrı konu. Yani mesela ben duyuyorum, Allah da duyuyor. Ben konuşuyorum, Allah da konuşuyor. Ya da ben alan veren birisiyim, Allah da alır verir elbette. Ama benimki ona benzer demiyorum ki. Benimki bence, onunki onca. Zaten Allah'ınki kime benzer de kendisinden başka? O hiçbir şeye benzemez. Sadece kendisi gibidir. Buna göre şirk demek sadece Allah'a ait olması gereken bir hakkın Allah'tan başkasına verilmesi demektir. Mesela kendisine kul köle olunacak tek yetkili Allah'tır demek bunu anlatmaz mı? Başka türlü söyleyelim. Allah'ı hayatın tümüne tam yetki karıştırmamak, kimi bölümlerine başkalarını da karıştırmak anlamına gelmez mi gönül rızasıyla? Yani çaresizsin, sürünüyorsun, kırbaçlar altındasın, ölüm tehlikesiyle baş başasın, hiç imkanın kalmamış ya da gerçekten cahil, hiç bilmediğin bir konuda zorlanmışsın. Onlar sözümüzün dışında ama bizzat isteyerek kendin razı ve memnun olarak onun öyle olması gerektiğine karar vermişsen bir kere daha düşün. Dikkat et. Allah'ı ortaklı düşünmeden, ortağı vardır bilmeden sadece Allah'a Allah'tır diye kul köle olmak ve de ortaksız bir Allah'a, şeriksiz bir Allah'a, şirk koşmadan bir Allah'a kul köle olmak. Allah işte buna razı oluyor. Allah da bir kuldan razı oldu mu, o artık cennetin ta içinde. Lokman suresine bakın, 13. ayette Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerini, tavsiyelerini görüyoruz. Diyor ki Lokman aleyhisselam, Ya buneyye la tüşrik billah, inne şirke la zulmun azim. Yavrucuğum, evladım, bana bak yavrum, sakın ha Allah'ı ortaklı düşünme, Çünkü o gerçekten çok büyük, azametli bir zulümdür, çok büyük bir haksızlık. Yani Allah'ı namaz kıldığınız zamana, besmele çektiğiniz zamana ya da Allah dediğiniz zamana, oruç tuttuğunuz zamana ya da Allah'ın herhangi bir emrini yerine getirdiğiniz zamana hakim bileceksiniz. Onun dışındaki zamanlara onu karıştırmayacaksınız. Bu zulüm değil mi? Yani tam yetkili o iken sen karışma diyeceksiniz. Siz bir yerlerde yani yetkileri aslında çok sınırlı olan insanların bile kendi yetkilerinin kullanılmaması konumuna düşürüldüklerini hiç görmediniz mi? Yani elinden yetkiler alınan insanların ne hale geldiklerini bu zulüm değil mi? Mesela bir adam kocalık yetkisini kullandırılmama pozisyondaysa, bir anne baba ana babalık yetkisini kullandırılmama ortamındaysa ne dersiniz, ne hale geleceğini düşünebiliyor musunuz? Ya Allah'a Rab ve ilah olma yetkisini tanımamak, elinden almak bazen ya da tümüne değil, hayatın hepsinde Rabbim ve ilahım değilsin. Ben başka başka Rablar ve ilahlar da buluyorum. Senden daha yetkili ya da en azından bugün bir 40 yaşıma kadar, bir 60 yaşıma kadar ya da ticaretimde sadece ya da sosyal siyasal hayatımda sadece ben başka Rabların da bana hakimiyetinden yanayım demeden daha büyük zulüm olur mu dersiniz? Allah'ın hayatıma karışma yetkisini sınırlandırmak. Asıl problem budur değil mi? Yani insanlar sadece Allah'a yetki verecekleri konuda ondan yetkiyi alıp ben babama, ben topluma, ben örf ve adetime, ben ağama, ben büyüğüme, ben küçüğüme, ben birilerine bu yetkiyi verebilirim. Ben bu yetkiyi vermeye yetkili benim diyorsa insanlar Allah'tan bağımsız, Allah'la ilgisiz yetki dağıtımında bulunuyorlarsa İşte o zaman çok büyük bir zulüm işliyorlar. Aleyhissalatü vesselam da Ela unebbiukum bi kebairil ekbar diye soruyor sahabeye. Ne dersiniz, ister misiniz size büyük günahların en büyüğünü, en büyük günahların büyüğünü haber vereyim mi? Bela diyorlar. Tabi ya Resulallah, aman biz zaten bunu öğrenmek istiyoruz. Eşşirku billah. Allah'ı ortaklı düşünmektir. Allah'a yetki sınırlaması getirmektir. Allah'ın ortaklarını var bilmek, ona göre hareket etmektir. Allah hayatımızın tümünde Rab ve ilahımız olması gerekirken ona sınır getirerek, sınırlama getirerek ama bir de falan ve de bir de filan olmalı dercesine başka başkalarını da bunun içine dahil etmektir. Allah korusun. Böyle yapmadan Allah'a sadece Allah'tır ve hayatımın Rabbi ve ilahıdır diye kulu kölesi olacağım, hayatıma program çizecek tek varlıktır diye eğer ben kulluk yaparsam o zaman Allah benden razı olur. Kulluk yapmak, kul köle olmak yani boynumdaki ipi Allah'ın ipi bilmek. Boynumda ip mi var? Kimin yok ki? Yani beni bir yerlere çeken, bir şeyler yapmaya ya da sakınmaya sevk eden bir ip yok mu dersiniz herkesin boynunda? İşte ikinci madde de sanki bununla ilgili. Ve en taltasimu bihablillahi cemian. Allah'ın razı olduğu konuların ikincisi de Allah'ın ipine, hepsine birden tas tamam tümüyle sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an için Allah'ın gökten yeryüzüne insanlara uzatılmış ipidir diyor. İşte böyle bir ipe cemian sarılacağız. Bunu iki çeşit anlamış insanlar. Birisi, haydi insanlar, anam, babam, kardeşim, eşim, dostum, tanıdığım, arkadaşlar, hadi bakalım. Hadi hep beraber Allah'ın ipine sarılıyoruz. Sen niye gelmedin? Sen de gel, hadi bakalım. Bak bir kişilik yer kaldı, orası olmazsa olmaz dercesine. Hani bir fıkra var ya, bir minare görmüşler ki uzun mu uzun, temel ve arkadaşları, öyle denir yani. Demişler ki acaba kaç adam boyudur? 5, 15, olmaz öyle 25. Hadi ölçelim. Ölçmeye yeltenmişler. Çıkmışlar minareye. Üst tarafı neyse iyi kötü ölçmüşler şerefeden üstünü. Sıra gelmiş aşağıya. Ne yapsınlar? En güçlü olanlarına teklif etmişler. Sen sark, tut elinle sapa sağlam. Biz de senden sarkınıp ayaklarına tutunalım. Sonra üçüncü adam ikincinin ayaklarına, sonra aşağıya doğru ineriz böyle. Kaç kişiyse tamam, İşte o kadarmış deriz diyorlar. İyi mi iyi? Başlıyor birinci. Rahat, kendini taşıyor tabii. İkinci adam ayaklarına tutununca ağırlık artıyor. Üçüncü, sonra dördüncü, bin bir meşakkat belki beşinci ama yukarıdaki bağırıyor. Sıkı tutun, tu diyeceğim. Öyle de yapıyor nitekim ve hepsi aşağıda. E şimdi de Kur'an'a biz böyle tutununca ilk tutunan sıkı tutun demiyor mu bazen? İşim var arkadaş, bir dakika, bir bekleyin. Ben de ev, ben de bark, ben de at, ben de araba, ben de piyasa peşinde olacağım. Yani hep ben Kur'an'a tutunup durunca olmuyor. Bir de ben Kur'an'ın dışında bir şeylerle meşgul olacağım. Bir dakika, hazır olacağım. Yine sizin için ha. Yine gücümü, kuvvetimi size sarf edeceğim deyip de salıverdi mi? Bakıyorsunuz herkes sapır sapır dökülüyor. Ben öyle anlamıyorum dolayısıyla. Yani ben Kur'an'a bir başka aracının salıvermesiyle döküleceğim biçimde tutunmam gerektiğini zannetmiyorum. Yani وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ayetini ben Kur'an'ın tümüne sarılmak, hiçbirini kenara almadan sarılmak gibi anlıyorum. Çünkü hatta o birinci grup anlayanlara göre ben ahlak ve fazilet ayetlerine tutunmuşum diyenler yanında, hayır önce devlet ve vatan ve millet ayetleri diyenler, olmaz öyle önce iman sonra iman ayetleri diyenler, kıssalar çok önemli ve fakat ama önce kıssa ayetleri diyenler ya da bu işin belagatı ve edebiyatı anlaşılmalıdır. Önce bu tür ayetler, aa olur mu önce ahiret ve kıyametle ilgili ayetler diyenler hep önce birilerine ama ikinci grup ayete henüz daha sıra gelmediğinden dolayı vecd ve istiraka dalıp gidenler bile oluyor. Ya ne yapalım? Kur'an'ın tümüne sarılsak. Hepsine beraber. Yani hadi herkes beraber sarılalım değil. Peki ayrı mı olalım? Birilerinden değil Kur'an'dan ayrı mı olalım? Çünkü Allah gökyüzünden bize, yani semadan kendisinden bize, Allah semadadır, yerdedir manasına değil bu lafım. Semadan yani kendisinden bize bir ip uzatmış. Buna hablullah, yani Allah'ın ipi, yani Kur'an diyoruz. Bu Kur'an, bu uzanan kitap, bu uzanan ipe demiş ki Allah, hadi bu benim ipim, sıkı tutunun, herkes tutunsun. Yani bunu kendine görev bilen, din bilen, iman bilenler gidip tutunacak. Sımsıkı sarılın, sıkı sarıldık. Bana diyor diyenler gidip sımsıkı sarılacaklar o ipe. Sonra da Allah diyor ki, وَلَا تَفَرَّقُوا, sakın ha, ondan ayrılmayın. Kimden? Neden tuttuysam ondan ayrılmayacağım. Yani ben sobanın borusuna sımsıkı sarılmışsam, pencere mandalından ayrılmayacağım denmez yani. Ya da soba borusuna sımsıkı sardığınız şeyi ağaçtan ayırmayın anlamına gelir mi dersiniz? Ya da tencerenin kulpundan sımsıkı sarıldınız, evet baltanın kulpundan ayrılma diyorsunuz adama. Olur mu öyle şey? Yani neye sarıldıysa kişi ondan ayrılmayacaktır. Bu belki bir tartışma konusu olarak ümmetin arasında farklı anlaşılan bir ayet grubuydu. Ben Ali İmran suresi 101, 102, 103. ayetler, hatta imkanımız olursa 105. ayete kadar şöyle anladığımı ifade edivermeye çalışayım inşallah. Ali İmran 101. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, nasıl, nasıl da yok zannedersiniz? Nasıl da hakkı örtbas etmeden yanasınız? Şimdi ve entüm tütle aleyküm ayetullah olacak. Bir de ve fiküm rasulüh olacak. Yani hem Allah'ın ayetleri aranızda size okunup duracak. Bir de aranızda peygamber var olup duracak. Siz de hakkı yok sayacak, örtbas edecek, kamufle edecek, gündemden kaldıracaksınız. Nasıl olur öyle şey? Nasıl yapabilirsiniz bunu? Ve men ya'tasim billah, kim ki Allah'a sımsıkı sarılırsa. Allah'a sarılmak. Tabir öyle, Allah'ın ipi yok burada daha. Çünkü o bir sonradan sonraki ayette, 103. ayette gelecek. Kim ki وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ, kim ki Allah'a sımsıkı sarılırsa, فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, o cennet yoluna dosdoğru iletilmişti. Onun gideceği yol, o yol artık cennet yoludur. Bunu böylece bilsin. Allah'ın Rab oluşuna sarıldı, Allah'a ilah olarak sarıldı, Allah'a hayatına karışmaya yetki vererek sarıldı, tamam ya Rabbi senden ayrılmam dedi, sarıldı. Ya eyyühellezine amenu, anladınız mı? Ey buna iman edenler! Ey buraya kadar anlatılanlara iman ettiğini iddia edenler, anladınız mı? Öyleyse ittakullah hakka tukati, nasıl gerekiyorsa öylece, ama işte Allah'ın istediği olması gereken gibi takvalı olun. O kitaba sarılınca neyi gerektiriyorsa öylece yapmak üzere sarılın. Çünkü takva Allah'ın kitabıyla yol bulmak demekti. Zalikel kitab hudallil muttakin. Bu kitap takva sahiplerine yol gösterir, cennet yolunu gösterir. Yani takva sahibi demek cennet yolunu bu kitapla bulmaya çalışanlar demektir. İşte cennet yolunu bulabilmek için kitaba müracaat etmek konusunda çok ciddi bir tavır alın demek olacak. Hakka tukati, ittakullah. Yani siz cennet yolunu kitaptan öğrenmek konusunda çok ciddi bir tavır alın. Sakın ha, gevşeklik göstermeyin ve bunu ölünceye kadar sürdürün. Yani وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Müslüman olarak ölün. Ölüm size Müslümanken gelsin. Dolayısıyla ölümün ne zaman geleceğini bilmiyorsanız, evet hiç kimse bilmiyor, hep Müslüman olun ve ölüm sizi Müslümanken buluversin. O zaman ölüm ne gam zaten, ne zaman, nasıl gelirse gelsin, ne fark eder ben Müslümanken geldikten sonra. Yani siz razı değil misiniz? Şahsen ben gerçekten razıyım. Allah bu iddiamda da samimiyet lütfetsin hepimize tabii. Yani ben iyi bir Müslümanken ölüm gelecekse ne kadar güzel olmaz mı? Zaten derdimiz o değil mi? Peki bunun için ne yapalım? Hep Müslüman olmak ve ölümün hep Müslümanken gelmek konusunda ne yapalım? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipi Kur'an'a sımsıkı sarılın ama tümüne birden. Bakara'ya sarılıp Ali İmran'ı kenarda bırakmayın. Ahkam ayetlerine sarılıp cihat ayetlerini kenara atmayın. Kıssaları alıp ya da vecid ve zikir ve istirak ayetlerini kenarda tutmayın. Ya da 15 sure, 20 sure, 55 sure, 65 sure alıp geri kalanı atmayın. Çocukluğunuzda öğrendiğiniz 10 sureyi alıp geri kalanı unutmayın. Yani Kur'an'ın tümüne sımsıkı sarılın. Çünkü içinde hiç mi hiç sizi ilgilendirmez diyeceğiniz bir ayet yok ki. Hepsi sizi ilgilendirir ve hepsine sarılın. Tabi hepiniz yapın bu işi. Değilse Allah babalar yapsın, anneler yapsın, çocuklar yapsın, kadınlar ya da erkekler yapsın, zenginler ya da fakirler yapsın demiyor bunu. Elbette bütün insanlık, ama iman iddiasında olan bütün insanlar için söylüyor ki hepiniz eğer iman ehliyseniz bu Kur'an'a sarılın. Ama birbirinizin elinden tutun sarılın da biriniz sıkı durun tu diyeceğim derse düşün şeklinde elbette anlaşılması gerekmeyeceğini zannediyorum. Ve la teferragu, bir de Kur'an bir yana siz bir yana, fırka fırka olmayın. Yani birbirinizle fırka fırka değil, Kur'an bir tarafta siz bir tarafta olmayın. Kur'an'la beraber olun, sarıldığınız Kur'an'ı bırakmayın. Sımsıkı sarıldığınız Kur'an'la birlikteliğinizi sürdürün. Hatırlayın Allah'ın nice nimetlerini ki diye devam edecek ayet. Siz hani düşmandınız, Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Siz Allah'ın nimetleriyle kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, Allah sizi oradan kurtardı. İşte Allah belki böylece hidayetinize sebep olur, siz cennet yolunu böylece anlarsınız diye ayan beyan anlaşılır hale getiriyor ayetleri. Ondan dolayı siz bir ümmet olun ki hayra davet edin, marufu emredin, münkerden nehyedin. İşte o zaman felaha erersiniz. Ve la tekunu kellezine teferraku vahtelefu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Ve siz sakın ha şu kendilerine apaçık net ayan beyan bilgiler geldikten sonra o konuda ihtilaf eden, yani Kur'an apaçık bilgi beyinat bir tarafa çekerken kendileri başka bir yönde kendilerine program yapanlar gibi fırka fırka, Kur'an bir fırka, vahiy bir fırka, kendileri ayrı bir fırka oluşturanlar gibi olmayın. Çünkü Allah Kur'an'da hatta bunun için şak kelimesi veya hadde kelimesi kullanıyor. Yani Allah'la sınır yarışına girmek. Allah bir şık, peygamber bir taraf, bunlar başka bir taraf olmak manasına nehyedilen bir tavır ki Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar, işte o kitapla baş başa olanlar o kitaptan ayrılmayacaklar ve o kitapla beraber olacaklar. E peki Müslümanlardan da ayrılalım mı? O ayrı bir konu. Niye ayrılayım? Yani Kur'an'la beraber Kur'an'a yapışan, Kur'an'a sarılan insanlar elbette Kur'an'ın yanında bir araya gelirler. Kur'an onları birleştirmişse onlar beraberdir. Değilse Kur'an birleştirmemiş de biz kendimiz birleştirmeye çalışıyorsak, inanın öyle zannediyorum, birleştirmeye çalışanlar hep Kur'an'ın dışında kalırlar. Yani ben kendimce olayı şöyle örnekleyeyim. Mesela Çin yemekleri ikram edilen bir salon, 15 numara olsa. Fin yemekleri ikram edilen bir salon, 25 numara olsa. Türk yemekleri ikram edilen bir salon, 35 numara. Efendim Arap yemekleri 45 numara, Çerkez yemekleri 55 numara gibi. Anladınız herhalde. Yani değişik kültürlerden etkilenip insanların o yemek modelinden zevk aldıklarını hepimiz biliyoruz. İşte o modele göre hazırlanmış yemeklerin ikram edildiği salonlar kendi kendilerine numaralansa ve insanlara şöyle bir ilanda bulunsak. Hey, bizim yemeğimize, bizim davetimize, bizim ziyafetimize lütuf buyurup gelen misafirler, saygıdeğer, yani lütfen misafirler. Eğer şu tip, yok eğer bu tip yemek istiyorsanız şu ya da bu salona buyurun dediğinizde, Çin yemeklerini isteyenler orada birleşmezler mi? Yani hadi buyurun demeye, yok efendim siz beraber olun ama niye aynı salonda değilsiniz demeye gerek var mı? Ne kadar saçma olmaz mı? Çin yemeklerini isteyenler, yani mesela bildiğim kadarıyla Uzak Doğu'da etler hep şekerli yeniliyormuş. Tuzlu değil, şekerli. Bundan zevk alan insanlar hep o 5 numaralı salona, 15 numaralı salona gelecekler. Orada zaten beraber olacaklar. Aa sende mi? Meğer senden varsın. Ay meğer kardeşmişiz ve aynı zevki, aynı inancı taşıyormuşuz demeyecekler mi? Ama öyle olmasa da birisi çıksa, hadi hadi buyurun orası daha güzel lütfen diye hep dışarıda bekleyip Çin yemeklerini isteyenleri o salona gönderse ama kendisi gelemez değil mi? Çünkü o birleştirmekle memur. Hadi birleşelim, hadi beraber olalım. Neyle? O salonda birleşelim. Hayır, inananlar zaten o salonda birleşecek. Öyleyse haydi Kur'an'da birleşelim. Bunu Kur'an söylüyor zaten. Bırak o adamı, sen Kur'an'la tanıştırmışsan Kur'an onu nereye gönderecekse orası Kur'an'ın birleştirdiği alandır. Sen belki salonda birleştirmeye çalışıyorsun ama Kur'an belki de binada, belki bahçede, belki mahallede, belki şehirde, belki bölgede birleştirecek. Yani o senin sorunun değil ki, bırak Kur'an'ı serbest bırak. O müntesibini, o inananını, o davet ettiğini nereye yerleştirirse bırak oraya yerleştirsin. Allah üç konudan razı olur. Üç konuda sizden razı olur demişti aleyhissalatü vesselam. Birincisi, hiç şirke bulaşmadan, Allah'ı ortaklı düşünmeden Allah'a kul köle olmak. İkincisi, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak ama tümüne birden sarılmak. Üçüncüsü ise, ve en tunasihu men vallahu Allahu amrakum. Üçüncüsü de, işinizi havale ettiğiniz, yönetiminizi kendilerine yüklediğiniz insanlarla geçinmeniz, onlara nasihat etmeniz, onlarla samimi olmanızdır. İşinizi havale ettiniz, veli kabul ettiniz, karar merciyi bildiniz, tamam dediniz, sen benim yönetimimde söz sahibisin, öyleyse ben seninle geçinmek zorundayım ama sana nasihat etmem gerekiyor. Ama sana nasihat ederken de, seninle geçinirken de samimi olmam gerekiyor. Tabii bu samimiyet ölçüsünü, bu nasihat ölçüsünü Kur'an ve sünnet, Allah ve peygamber belirleyecektir. Elbette öyle bir ölçüyü biliyoruz. Sanki bu şart Hazreti Ebubekir Efendimizin halife seçildiği günkü hutbesini hatırlatıyor bana. Aşağı yukarı siz de hatırladınız mı? Ne diyordu? Size emir makamında olanlar, yani başınıza geçen, size emredenler, size emretme makamında olduğunu kabul ettiğiniz insanlar eğer Allah'a itaat ederlerse siz de onlara itaat edip sözlerini dinleyiniz. Değilse la ta'ate li mahlukin inde masiyetil halik. Allah'a isyan konusunda mahlukat ve mevcudata itaat yoktur. Yani bize emredenler sadece bir devlet başkanı, bir bölge başkanı, bir bölge yöneticisi anlamına gelmesin. Bizim hayatımızı ilgilendiren konuda emirleriyle bizi yönetenler veya yönlendirenler anlamına da gelir. Bu saç modeli sana hiç gitmemiş be. Şöyle kestirsen. Bu sakal mı? Aa, şöylesi daha iyi değil miydi? Bu pantolon, bu elbise, bu gömlek, bu renk sana yakışmamış. Sen bundan sonra baka yemeni, içmeni, dostluğunu, düşmanlığını, evini, barkını, hanımını, çoluk çocuğunu şöyle ayarlayacaksın diyenler hep yönetici olması gerekmez ki zaten. Bizi bir çeşit yöneten emirler sahibi ise insanlar, işte onlara biz böyle bir yetki vermişsek ki bizden olması gerekir onların. Nisa suresi bize bu konuyu özel olarak tanıtıyordu. İsterseniz hadi birlikte bir de oradan da şöyle birkaç ayet tekrar okuyalım. Nisa suresinde 59. ayet ama ben 58'den sözü 59'a getirmeye çalışayım. Ondan sonra 60'la belki buna ara vereceğiz. İnna Allah ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah size emrediyor ki emanetleri o işin hakkını verecek olanlara verin. Ya da kim ehliyse, kim layıksa ona verin. Ya da kim sahibiyse emanetin onu ona verin. Ve idâ hakemtüm beynen nas. Nedir emanet? Din imandır. Kur'an sünnettir, ehli beyttir. Nedir emanet? Tekalifi ilahiye dediğimiz Allah'ın dini bize sunduğu yapacağımız görevlerdir. Nedir emanet? İradedir, göz kulak, el ayaktır, vücuttur emanet. Hatta dünyadır, imtihan atmosferi yani imtihan salonudur emanet. Ya da emanet birinin birine bıraktığıdır. Öyleyse bunları layık olana, sahibine, ehline vereceğiz. Ayrıca bir emri daha var Allah'ın. Ve idâ hakemtüm beynen nas. İnsanlar arasında hükmederken de edeceksiniz tabi. En tahkumu bil adl, adaletle dengeli hükmedin. İnallahi ni'imma ya'izukum bih. Bakın Allah ne kadar güzel vaaz ediyor, anlatıyor, söylüyor. İnallahi kâne semî'an basîra. Allah işiten, bilen, duyan, haberdar olandır. Ya eyyühellezine amenu. Buna inandınız mı ey iman edenler? Öyleyse atıyullah. Allah'ı itaat makamında bilin. Allah'a itaat edin. Ve atıyur rasul. Peygamber'e de itaat edin. Bir de ve ulil emri minküm. Sizden. Yani Müslümanlardan bir emredici makamda birisi varsa onu da dinleyin. Ananız, babanız, arkadaşınız, birileri yani bir Müslüman size emrettiğinde de dinleyin. Ama Allah'a itiraz etmeden dinleyin. Peygamber'e itiraz etmeden itaat edin, dinleyin de onun dışında Allah ve peygamberden başka Müslümanlardan biri sizin konumunuzla ilgili bir emir size ulaştırmışsa dur, yürü, git, gel, şöyle yap, böyle yap ya da yapma, etme diye bir emir size ulaştırmışsa, sizin önceden bildiğiniz din ile bu size sunulan emirdeki din modeli eğer birbiriyle çatışıyor, çelişiyorsa, yani fe in tenazatun fi şeyin, bir konuda anlaşamamışsanız, siz din diye bildiğinizde onun din diye empoze etmeye çalıştığı karşıt ise birbirine, o zaman ferudduhu ilallahi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahir güne inanıyorsanız, ahir günde hesaba çekileceğinize inanıyorsanız, o zaman meseleyi Allah'a götürün, peygambere götürün. Deyin ki, ya Rab, deyin ki ya Resulallah, ben böyle düşündüm daha iyi olacağını, ama o da böyle diyor, daha iyi olacağını söylüyor. İkimiz anlaşamadık, söyle hangisi daha iyi diye sorun, ya ikinize de doğru diyecek. Tereddüt etmeyin, öyle güzeldir. Çünkü, belki iki modelde düzgün olabilecek, ikiniz de haktan kaynaklanarak söyleyeceksiniz. O zaman birbirinize baskı yapmayın, hatta inat da etmeyin ille de kendinizinkini yapacağız diye. Birbirinizinkini bazen uygulayabilin ya da birinizinkine doğru diyecek, diğerine yanlış. O zaman o ötekine uyu versin ya da diyecek ki ikinizinkine de yanlış. Meğer anlamamışsınız. O zaman sorun hangisi doğru diye, onun doğru dediğini yapmaya çalışın. Çünkü zâlike hayrun ve ahsenu tevîlâ. Bu böylece daha hayırlıdır denilir Nisa suresinde. Allah üç konuya razı, üç konuya da gazap edecek. Haram kılmış. Onlar da bir, kıyla ve kale, iki, kesratü sual, üç, idaatül mal. Kıyla ve kale'yi Türkçe'ye hemen hemen aynı kelimelerle işte ne yapıyorlardı onlar? Arkadaşlar geçen akşam falanları ziyarete gittim. Ya da dün filana uğradım. Peki ne yapıyor? Ya gıylu gal işte ne yapsın da denilir. Yani hiç laf da adam. Laf söylüyor o kadar. Yani eylem yok, amel yok, icraat yok manasına gıylu gal diyoruz. Ama bu kelimeyi bir de dedikodu anlamına kullanıyoruz Türkçe'de, aslıyla irtibatsız. Nasıl yerleşti, nasıl yayıldıysa bilmiyorum. Çünkü Arapça'da dedikodu nemime demektir. Yani birbirinden laf taşımak manasına. Çünkü herhalde ben öyle anlıyorum. Dedikodu demek, dedikodu yapmak demek, birinin lafını birine, birinin durumunu birine nakletmek, laf taşımak, laf nakletmek manasına gelir. Ama burada kıyla kalede laf taşımak, fakat böyle birinin lafını birine taşımak değil, işi lafta bırakmak şeklinde taşımak anlaşılacaktır. Oturuyorsunuz ciddi arkadaşlarınızla, hayatın en ciddi problemlerini tartışıyorsunuz. Güvercin yumurtaları keklik yumurtalarına göre acaba neden farklı renkte? Bu hafta 3 saat, haftaya 5 saat tartışıyorsunuz. Özel raporlar hazırlıyor, özel konular, dosyalar hazırlıyorsunuz. Çok ciddisiniz. Sonra ne eviniz, ne ekmeğiniz, ne suyunuz, ne giyim kuşamınız, ne düğün derneğiniz değişmiyor. Ne yaptınız siz o zaman? Konuştunuz sadece. İşi lafta bıraktınız. Hani fıkrayla din anlatılmaz da kelimenin anlaşılması için söyleyeyim. Bir ana, bir baba, bitecik de oğulları varmış. Yaz günü, zor günler üstelik, tarla tapan günleri giderlermiş tarlaya. Bitecik de eşekleri var onların. Akşam dönünce, şöyle aynı odada, belki biraz uzunca bir salon gibi düşünmeyin ama yani bir köy odasında, çocuk aşağıda bir yerlerde yatıp uyurken, anne baba da şöyle yukarılarda bir yerde yatıp uyumuyorlarmış. Başlıyorlarmış birbirleriyle geleceğe yönelik plan ve proje yapmaya. E hanım, bizim oğlan büyüdü. Ne yapsak, ne etsek, ne dersin? Ne, bu çocuğun evlenmesi gerekir. Ama yani paramız pulumuz da, hani bu sene bu kaldırdığımız ürün biraz az bağdan bahçeden az da üzüm ve benzerleri olursa, bir de eşeği satarsak, tamam inşallah çocuğa bir düğün yaparız diye, şöyle yarım saat, bir saat bu işin derdini çektikleri manasına dert yanıp konuşurlarmış. Meğer çocuk uyudu zannıyla konuşurken onlar, onların o bitecik evlatları, göz nurları uyumaz heyecanla dinlermiş konuyu. Bir gün çok yorulmuşlar, Allahu alem, yatınca hemen bu konuya girmeden uyuvermişler ana baba. Oğlan beklemiş, laf yok. Tekrar beklemiş, lafı açan yok. Tekrar kimse yok. Hatta neredeyse horlamalar bile başlamış. Meğer çoktan uyumuşlar. Oğlan dayanamamış. Anne, anne demiş. Birdenbire sıçrayıp uyanmış anne. Ne var yavrum, bir şey mi oldu? Hani demiş şu sizin bir eşek hikayesi vardı, ne oldu o diye çaresiz konuyu açmış. Yani konuşuyorlar işte. Bir daha konuşuyorlar, sonra bir daha. Ha bu konuda peki Allah ne dedi? Peki ne denilmiş başka? Gale dedi demek, gıyle denildi demektir. Ha bu konuda ayet ne dedi? Peki başka ne denilmiş? Falan ne dedi? Filan ne dedi ki? Başka denilen bir laf var mı ki? Ha öyle mi? Sen de onu duydun. Tamam, öyle bir kitap, öyle bir kaynak hatırlıyorsun ama kaynağı bilmiyorsun öyle mi? Dergide miydi ki? Takvim yaprağında olabilir mi? Belki bir vaiz söylemiştir. Ya da sen düşünce dünyanda, hayal dünyanda böyle bir kelimeyi kafana, düşünce sistemine yerleştirmiş olabilirsin. Dediydim, diyecektim, demiştim, demeliydim, deseydim falan dedi, filan dedi, öteki dedi, belki dedi. Böyle dedi, diyecekti, demişti olmaz ki. Yani iki çeşit olmaz. Bir, madem bu iş eyleme dönülmeyecek bir şeyse niye konuşuyorsunuz? Bırakın, salıverin. Yok efendim eyleme dönüştürülecek bir şey de sadece konuşuyor. Eylemde bulunmuyorsanız hayrola, niye öyle yapıyorsunuz? Hani lime tekulûne mâ lâ tefâlûn. Yapmayacaktınız. Niye konuşuyoruz? Niye söz veriyorsunuz? Yapılacak bir şeyse madem söz verdiniz neden yapmıyorsunuz? Hani sözlendiniz, nişanlandınız, sözlendiniz, nişanlandınız, bıraktınız, sözü bozdunuz, nişandan caydınız, tekrar başkasına söz verdiniz, sözlendiniz, nişanlandınız, bir daha caydınız, ötekine gittiniz, berkine. Ne oluyor? Evlenecekseniz evlenin tabii yani. Eylem gerekir. Kıyla ve kale işi lafta bırakmak yasak. Tabii bir de men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim ki Allah'a inanır, Allah'ın ahir günde hesaba çekeceğine de inanırsa felyakul hayran, hayrı söylesin. Kere konuşsun ama konuştuğu hayır olsun. Eğer hayır yoksa konuşacağı, boşsa, gıylı gal olacaksa evli yasmut o zaman da susuversin. İkincisi, kesratü sual. Arapçada seele fiili kelimesi hem istemek hem sormak anlamına. Aslında sadece istemek de bilgi istemeye biz özel bir kelime bulmuşuz. Ona da sormak diyoruz. Birisi birisinden bilgi istedi mi? Soru sorar diyoruz. İşte ikisini birlikte söyleyelim. Hem çok istemek hem çok sormak işte Allah ona da gazap ediyor. Yani ben dinimi öğrenmek için çok soru sormayacak mıyım? Mesela ben hatırlıyorum. Hadisleri birbiriyle çatıştırmak için değil ama anlamak için sorayım isterseniz. Yani aynı şeye girmeyi ben de istemem. Allah'ın gazabını ister miyim? Hazreti Ayşe annemiz var. Peygamberimizin yanında Ensardan bir kadın geliyor ve soruyor. Ya Resulallah bir kadın adet dönemi bitince acaba nasıl temizlenecek? Yani namaza başlamadan önce. O edep ve ahlak sembolü peygamber güzelce ifade ediyor. Ama kadın acaba namazım olmazsa dinimin direği yıkık olursa ben ibadet ve itaatımda hata eder Allah razı edemezsem endişeleriyle ama ya Resulallah ve fakat ya Resulallah yani daha iyi anlamak istiyorum ya Resulallah diye birkaç soru daha soruyor. Aleyhissalatü vesselam da anlattığı kadar anlatıyor da Hazreti Ayşe annemiz eteğinden, yeninden, yakasından tutup çekiyor. Allah hayrını versin. Sen bizi kadınları rezil ettin. Dur gel buraya diye kenara çekip ona bir güzel anlatıyor kadın diliyle belki de. Sonra da diyor ki ama ne mutlu Ensar kadınlarına ki dinlerini öğrenme konusunda haya ve namus duyguları onlara engel olmadı. Demek ki yapmak için, yaşamak için, daha iyi Müslüman olmak için sordukça soracağız. Öğrenmek istedikçe isteyeceğiz. İstedikçe isteyeceğiz. Mesela bu Bakara suresini öğrendim yeter canım ben bununla kaç ömür savarım demeyecek Ali İmran'ı, Nisa'yı, Maide'yi yani ama Araf'ı öğreneceğiz. Ben bir Riyas-ı Salihin okudum yeter ya o kadar hadise amel ettikten sonra demeyecek. Bir de Rudani, bir de Buhari, bir de Müslim, bir de Tirmizi okuyacağız. Devam edeceğiz buna. Ama sırf sormuş olmak, sırf istemiş olmak için işte onu yapmayacağız. Ayrıca çok bilgi ve çok malla imtihan edilmeyi istemek şeklinde de olmayacak. Ya Rabbi versen bana ver. 50 milyarlar ver, 150 milyarlar ver. Sen bana nice dolarlar dolarlar ver. Ben onun hakkından gelmeyi çoktan becerir başarırım demeye aklı başında hiçbir insan cesaret edemez elbette. Çünkü çok isteyeceksiniz öyle mi? Mal mülk çok isteyeceksiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Adamın biri varmış. Öyle çok, öyle çok olsun malı mülkü istemiş ki yalvar yakar kendinden geçercesine ağlar ağlar Allah'a yalvarmış. Allah'ım her tuttuğum altın olsun. Her tuttuğu altın olacak. Bazen de böyle ihtiyar kadınların sevdiği insanlara öyle dua ettiklerini duyuyoruz. Aman yavrum her tuttuğun altın olsun, ekmek diye tuttuğun altın olsun diye. Allah korusun diyorum duyunca. Ya Rabbi sen duyma bu kadının dedi. Yani icabet etme manasına. Çünkü hani o örnek olarak sundum dediğim başladığım adam da öyle dua ediyormuş. Ya Rabbi öyle ki her tuttuğum her elimi değdiğim altın olsun. Kolum dayanamazsın dedirtmiş Allah bir Müslümanla dinlememiş. Başka bir adam belanı bulursun demiş dinlememiş. Başka bir adam anlatmış dinlememiş. Gözü yaşlı, bağrı taşlı, dere tepe yol bulmuş, hep Allah'a yalvarmış. Seher vaktinde, gece vaktinde, gündüz vaktinde, Ya Rabbi her tuttuğum altın olsun. Allah da sonunda vermiş. Her tuttuğu altın oluyor. Kalem almış eline altın. Başka? Ayakkabı giyecek eline alıyor altın. Elbisesini giyecek altın. Duvarları tutmaya, ağaçlara koşmaya, taşları eline almaya başlamış. Her şey altın oluyor. Aman nasıl seviniyormuş deli divane. Hem ne kadar çok seviniyormuş, her şey altın. Acıkmış ama tabii. İnsan ya, altın doyurmaz ya. Ekmek yiyecek, almış eline altın. Yiyememiş tabii. Başka bir ekmek, o da altın. Bir başka ekmek, o da altın. Neyse su olsun bari. Onu almış eline, o da altın. Ve bitmiş. Evet, her şey altın olur ama insan altına gömülür ve biter. Altında kalır altının. Ondan dolayı çok istemek değil, bana kul köle olmamda yeterli miktarı istemek önemli. Hatta bilgiyi çok istemek ya da çok sormak konusunda da Aleyhissalatü vesselam Efendimizin özel uyarılarının da bize intikal ettiği Maide suresinin 101. ayetini hatırlayın. Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyae in tübde leküm tes'ukum. Yani hac farz kılınıyor. Sahabeden biri soruyor, ya Resulallah her yıl mı? Cevap vermiyor. Birkaç defa sorudan sonra diyor ki, evet deseydim ne yapacaktınız? Niye sorup duruyorsunuz? Açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın. Ve üçüncüsü, idaatül mal. Malı kaybetmek, yazık etmek, boşa harcamak, lüzumsuz harcamak. Peki harcamak diyelim ama nasıl harcamak? Harcanmayacak yere harcamak. Peki tersi de, ben olur gibi geliyor bana. Harcamamak da malı kaybetmek demektir. Yani harcanacak yere malı harcamamak da malı yazık etmek demek manasına gelecektir. Mesela paranız var, çok çok çok paranız var. Daha çok daha çok paranız var ama ekmek almıyor ve kıvranıyorsunuz. Elbise almıyor ve giyemiyorsunuz. Ya da bir şöyle meal alamıyorsunuz o parayla. Bir hadis kitabı bulamıyorsunuz o parayla. Ne yapacaksınız onu? Yazık ediyorsunuz o paraya. Yani o paranın hesabını ödeme formunda harcamamak ya da harcamak işte o idaatul mal olacaktır Allahu alem. Sözün sonunda baştan özetliyorum. Müslim, Muvatta ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden size bir hadis Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki Allah üç konuda sizden razı olur. Onu hiçbir ortağı var bilmeden, hiçbir ortağı yok bilerek ona kul köle olmak, Allah'ın ipi Kur'an'a, dine, mübini İslam'a sımsıkı sarılmak, bir de size emretme makamında gördüğünüz insanlara nasihat etmek, samimi olmak, onlarla geçinmek. Allah üç konuyu haram kılmıştır, gazabını gerektirir. İşi sözde bırakmak, gıyla kale, dedim, dedi, diyecekti, denildi, demişti demek. Çok istemek, çok sormak, bir de malı kaybetmek ve yazık etmek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.